Ayrım 13, Rüzgarın 100 Yılı, Eduardo Galeano, sayfa 138. 1938, Mexico City, petrol ulusallaştırılıyor. Meksika'nın petrolü Tampico'nun kuzeyinde Standard Oil şirketine, güneyinde ise Shell'e aittir. Avrupa ile US'in ucuza aldığı kendi petrolüne Meksika dünyanın parasını ödüyor. Bu şirketler tam 30 yıldır toprak altı cevherleri çalmakta. Meksika'yı hakkı olan vergi ve ücretlerden yoksun bırakmaktalar. Derken günlerden güzel bir gün Cardenas, Meksika petrolünün sahibinin Meksika olduğuna karar veriyor. O gün bugündür gözlere uyku girmiyor. Bu atılım ülkeyi silkeliyor. Sonu gelmeyen gösterilerde muazzam kalabalıklar Standard ve Shell'in tabutlarını omuzlarında taşıyarak sokaklara dökülüyor. İşçiler çalınan çanlara eşlik eden marimba temposuna ayak uydurarak kuyularla rafinerileri işgal ediyorlar. Gel gelelim şirketler de buna aynen karşılık veriyor. Bütün yabancı teknik elemanlar, o gizem uzmanları ülkeden geri çekiliyor. Yönetimin okunmaz aygıt panellerinin dilinden anlayan kimse kalmıyor ortada. Ulusal bayrak sessiz kulelerin tepesinde dalgalanıyor. Matkaplar durduruluyor, boru hatları boşaltılıyor, ateşler söndürülüyor. Savaş açılmıştır. Latin Amerika'nın beceriksizlik geleneğine, ben bilmem, ben yapamam diyen sömürge alışkanlığına karşı savaş. 1938, Mexico City, kartlar açılıyor. Standard Oil, Meksika'nın derhal işgal edilmesi için dayatıyor. Cardenas sınırda tek bir asker boy gösterirse petrol kuyularını ateşe vereceğini duyuruyor. Başkan Roosevelt ıslık çalarak başka yana bakmayı seçiyorsa da İngiliz hükümeti Shell'in gazabını benimseyerek Meksika'dan artık tek damla petrol satın almayacağını bildiriyor. Fransa ona uyuyor. Başka ülkelerde ambargoya katılıyorlar. Meksika yedek parça alabileceği kimse bulamıyor ve limanlarındaki gemiler kayboluyor. Cardenas gene de katırından aşağı inmemekle direniyor. Yasak bölgelerde müşteri arıyor. Kızıl Rusya, Nazi Almanya, Faşist İtalya ve terk edilmiş kuruluşlar ucun ucun canlanmaya başlıyor. Meksikalı işçiler salt coşkularından güç alarak onarıma girişiyorlar. Doğaçlamalar yapıp yoktan çözümler üretiyorlar ve böylece yaşayan yaratıcılık mucizesi başların dik tutulabilmesine olanak tanıyor. 1938, Coyoacán, Troçki. Her sabah hala yaşadığını görünce şaşıyor. Gerçi evinin bekçi kuleleri ve elektrikli tel örgüleri var. Ama Leon Troçki bu istihkamın boşuna olduğunu biliyor. Kızıl Ordu'nun yaratıcısı kendisine sığınma hakkı tanıdığı için Meksika'ya minnet duymakla birlikte kadere duyduğu minnet daha büyük. ''Baksana Natasha'' diyor karısına her sabah. ''Dün gece bizi öldürmediler. Oysa sen hala yakınıyorsun.'' Lenin'in ölümünden bu yana Stalin, Rus devrimini yaratmış olanları teker teker ortadan kaldırmıştır. Devrimi kurtarmak için diyor, devrime el koymak için diyor Troçki. Öldürülmek üzere mimlenmiş olan adam. Troçki inatla sosyalizme, insan çamuruyla kirlenmiş bile olsa inanmakta direniyor. Çünkü son tahlilde Hristiyanlığın da Engizisyon'un ötesinde çok daha büyük bir anlam taşıdığını kim yadsıyabilir? 1938, Hinterland, Kangaseiro'lar. Etkinliklerini çapını ılımlı tutuyor ve asla nedensiz eyleme geçmiyorlar. İkiden fazla kilisesi olan kasabalarda soygun yapmıyorlar ve yalnızca kesin buyruk üzerine ya da hançer öperek içilmiş öç andını gerçekleştirmek için adam öldürüyorlar. Denizin ve deniz ejderhalarının tozlu soluklarının çok uzağında boy gösteriyorlar. Kavruk çöl toprakları üstünde. O yarım ay biçimli sombreroları madalyalarla şıkır şıkır. Kuzeydoğu Brezilya'nın ıssız genişliklerine atlı ya da yaya olarak gelip geçiyorlar. Herhangi bir yerde oyalandıkları pek görülmüyor. Ne çocuklarını büyütüyor ne de ana babalarını gömüyorlar. bedenlerini salt ecelleriyle ölmek uğruna kurşun ve bıçaklardan korumaya çalışmayacakları konusunda Tanrı ve şeytanla anlaşmaya girmişler. Nitekim kör ozanların dizelerinde binlerce kez övülüp göklere çıkartılan bu kıyıcı ve kıyılmış yaşamlar eninde sonunda çok kötü sonlarla bitiyor. Tanrı buyuracak, Tanrı verecek. Ey uzun yol, yücelerden geçen yol! Terlerini kurutmaya bile zaman ayırmaksızın kavgadan kavgaya giden göçer haramilerin menkıbeleri. 1938 Anciko, Kangaseiro avcıları. Düşmanlarını yanıltmak için Kangaseiro'lar hayvanların sesleriyle izlerini kullanıyor ya da burnuyla topuğu ters takılmış hileli ayakkabılar giyiyorlar. Gel gelelim bilenler bilir, iyi iz sürücüleri bu can çekişen yerlerden insan geçmiş olduğunu, gördükleri şeylerden anlıyorlar. Kırılmış bir dal, yerinden oynamış bir taş, bir koku. Kangaseiro'lar deli gibi parfüm düşkünüdürler. Parfümü üzerlerine şişe şişe boşaltırlar ve bu düşkünlük onları ele verir. 1939 São Salvador de Bahia, Tanrıların Kadınları. Kuzey Amerikalı kadın antropolog Ruth Landis, ırkçılık nedir bilmeyen bir ülkedeki siyahilerin yaşantısını incelemek üzere Brezilya'ya geliyor. Rio de Janeiro'da Bakan Oswaldo Aranha onu kabul ediyor. Hükümetin siyah kan karışmasıyla kirlenmiş olan Brezilya ırkını temizlemeye niyet ettiğini, çünkü ulusun geri kalmışlığına bu siyah kanın neden olduğunu açıklıyor. Ruth Rio'dan Bahia'ya gidiyor. Bir zamanlar şeker ve köle zengini sömürge valisinin taht kurduğu bu kentte siyah derililerin rahat bir çoğunluğu vardır. Ve burada kayda değer ne varsa, ister din, ister yemek ve müzik olsun, hepsi siyahtır. Gene de siyahlar dahil bütün Bahialılar beyaz düşünmektedirler. Kalitenin kanıtı cilt rengidir. Ama hayır, bütün Bahialılar demek yanlış. Ruth Afrika tapınaklarının kadınlarında siyah olmanın gururunu keşfediyor. Bu tapınaklarda Afrika tanrılarını bedenlerine kabul edenler hemen hemen her zaman kadınlardır. Siyah dişi rahipler. Bu şahane giyimli top gibi yüz yuvarlak kadınlar o cömert bedenlerini konukluğu zevkli olan birer ev gibi sunuyorlar. Tanrılar bedenlerine girip içlerinde dans ettikçe bu tanrı tutkunu rahibeler halka cesaret ve avuntu sağlıyorlar. Dudaklarından kader sözcükleri dökülüyor. Bahia'nın siyah rahibeleri koca değil, sevgili kabul ediyorlar. Çünkü evlilik saygınlığa eklediklerini özgürlük ve mutluluktan eksiltir. Bu kadınlardan hiçbiri papaz ya da yargıç karşısında resmi nikah kıydırmaya meraklı değil. Hiçbiri kelepçeli bir evli kadın, bayan falan ya da feşmekan olmak istemiyor. Hepsi de başları dik, bedenleri baygınca salınarak tüm dünyaların kraliçesiymişler gibi dolanıyor ve erkeklerini tanrıları kıskanmanın benzersiz azabına mahkum ediyorlar. Exu, davul seslerinin zelzelesi Rio de Janeiro'nun uykusunu dağıtıyor. Uzak ormanlıklardan yangınların aydınlığında Exu, üzerlerine ölümcül lanetlerini yağdırarak zenginlerle alay ediyor. Yoksulların bu hınzır öç alıcısı geceyi aydınlığa boğup gündüzü karartıyor. Bir çalılığa taş atsa çalıların kanı akıyor. Yoksulların tanrısı aynı zamanda bir şeytandır. İki başı var. Biri Nazaretli İsa, öbürü cehennemli şeytan. Bahia'da Exu öbür dünyanın sinir bozucu bir habercisidir. Küçük, ikinci sınıf bir tanrı. Oysa Rio'nun teneke mahallelerinde gece yarısının yüce, güçlü efendisi sayılır. Okşamayı da hırpalamayı da bilen Exu insanı hem kurtarabilir hem öldürebilir. Ve kimi zaman bunların ikisini de aynı zamanda yapar. Exu dünyanın ta karnından çıka gelir ve çıplak ayakların tabanından içeri girer, şiddetle yırtıp paralayarak. Boşluğun üzerine ha düştü ha düşecek eğilmiş duran kulübelerde farelerle dans eden erkek ve kadınlar Exu'ya ses ve beden sağlar. Ve Exu bu insanları öyle çılgıncasına kurtarır ki hepsi de yerlerde yuvarlanarak gülmekten çatlayıp ölürler. Maria Padilla. Hem Exu'dur hem de Exu'nun kadınlarından biri. Ayna ve sevgili. Maria Padilla, Exu'nun meydan ateşlerinin içinde sevişmeye bayıldığı dişi şeytanların en orospusu. Bedene girdiği zaman onu tanımak zor değil. Maria Padilla çığlıklar atar, sövüp sayar, kaba kahkahalar savurur ve bir trans sonunda kendine geldiği zaman pahalı içkilerle ithal sigara ister. En önemli tanrı ve şeytanların katındaki nüfuzunu kullanması için ona sultanmış gibi davranıp yürekten yalvarmak gerekir. Maria Padilla öyle önüne gelenin bedenine de girmez. Kendini bu dünyada ayan etmek için Rio'nun teneke mahallelerinde kendilerini bozuk para karşılığı satarak ekmeğini kazanan kadınları seçer. Hor görülenler saygınlığa bu yoldan kavuşur işte. Kiralık et sunağın merkezine yükselir. Gecenin süprüntüsü güneşten daha parlak bir ışık saçar. 1939 Rio de Janeiro, Samba. Brezilya Brezilyalıdır, Tanrı da öyle diyor Ari Barroso. Rio Karnavalı'nın temeli olmaya başlayan çok vatansever ve dans edilmeye çok yatkın müziğiyle. Gel gör ki karnavalda duyulan daha başka ve daha lezzetli samba sözleri, bu tropik cennetin üstünlüklerini övmek şöyle dursun. Özgür ruhların bohem yaşantısıyla yaramazlıklarına övgü düzmek, yoksullukla polisi lanetlemek ve çalışmaya burun kıvırmak gibi sapıklıklar sergiliyor. Çalışmak ahmakların harcıdır. Çünkü tuğla işçisinin eliyle diktiği yapıda asla yaşayamayacağını artık herkes biliyor. Samba teneke mahallelerin kara tanrılarına seslenen müziğin çocuğu olan bu kara ritim artık karnavallara egemen olmuştur. Saygın evlerde hala hor görülse bile samba bir yerde güvensizlik uyandırıyor. Çünkü siyahtır ve yoksuldur ve polisçe kovalanan insanların barınaklarında doğmuştur. Bir yandan da ayaklara hız verip gönlü okşuyor. Bir kez başlamaya görsün, ona kayıtsız kalmanın olanağı yok. Şimdi bütün evren Paskalya'dan bir hafta önceye dek süren ve işçi takımını krala, inmelileri atlete ve donuk kişileri şahane çılgınlara döndüren bir fiyasanın ritmiyle soluk alıp veriyor. 1939 Rio de Janeiro, Kabadayı. Rio'nun en korkulan kabadayısı Madame Şeytan adıyla anılıyor. 7 yaşındayken annesi onu bir beygirle takas etmişti. O günden bu yana elden ele, efendiden efendiye geçerek sonunda bir genel eve demir attı. Ve burada yemek pişirme sanatıyla yatak zevkini öğrendi. Burada zamanla meslekten bir kabadayı oldu. Dişi erkek bütün orospuların ve bütün savunmasız sokak insanlarının koruyucusu. Polis tarafından sayısız kereler birçok adamı mezara yollayacak kertede dövülmesine karşın bu zorlu kara adam ne hastane biliyor ne de hapishane. Madame Şeytan pazartesiden cumaya kadar erkektir. Geceliğin yumruk ve usturayla Lapa yöresinde egemenlik kuran, ıslıkla samba çalıp bir kutu kibritle tempo tutan Panama şapkalı bir ifrit. Ama hafta sonlarında kadın olur, lameden yapılma en uçuk yarasa peleriniyle karnavalın kıyafet yarışmasında birincilik kazanmış olan, her parmağına ayrı yüzük takan ve kalçalarını arkadaşı Carmen Miranda gibi oynatan bir cadaloz. 1939 Rio de Janeiro, Cartola. Mangueira bayırında Cartola sambanın ve belki de daha başka her şeyin simgesidir. Çok zaman şimşek gibi geçtiği görülür, pantolonunu elinde bayrak gibi dalgalandırarak. Peşinde de gazaba gelmiş bir koca vardır. Sefalarıyla firarları arasında Cartola'nın içinden mırıldanıp unuttuğu melodiler ve sevda sözcükleri fışkırır. Cartola sambalarını kime olursa satar, kaç para koparabilirse o kadara. Bunlara sahiden para veren birilerinin çıkması onu her zaman hayretler içinde bırakmaktadır. 1939 Montserrat, Vallejo. Ölümcül yaralar almış olan İspanya Cumhuriyeti sendeleyerek son birkaç adım atıyor. Franco'nun kıyımcı ordusu bastırdıkça Cumhuriyet'in soluğu kesiliyor. Montserrat Manastırı'ndaki milisler veda niyetine iki Latin Amerikalı şairin İspanya ve İspanya'nın acıklı yazgısı için yazdıkları ağıt şiirleri okuyorlar. Şilili Pablo Neruda ile Perulu Cesar Vallejo'nun şiirleri asker üniformalarının, düşman bayraklarının, sargı bezlerinin paçavralarından yapılma sayfalara yazılmıştır. Cesar Vallejo kısa bir süre önce öldü. İspanya gibi acılı ve yalnız Paris'te öldü. Önceden gördüğü ve kayda geçirdiği bir günde, dört abus duvar arasında kaleme aldığı son şiirlerini İspanya için yazdı. Silaha sarılmış İspanyol insanının yiğitliğinden, İspanya'nın bağımsız ruhundan, o güzelim güneşiyle güzelim gölgesinden dem vuran şiirler. Ve şairlerin en Amerikalısı olan bu Amerikalı şairin can çekişirken söylediği son söz İspanya oldu. 1939 Washington, Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt başkan olduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 milyon işsiz işçi vardı. Yolunu şaşırmış çocuklar gibi bakınıp duran, otoyollarda baş parmaklarını kaykıltarak delik tabanlarına mukavva geçirilmiş ayakkabılarıyla kentten kente dolaşan, genel helalarla tren istasyonlarını otel niyetine kullanan işsizler. Roosevelt'in ülkesini kurtarmak için ilk yaptığı şey parayı kafese kapamak oldu. Önünü açıkça görebilinceye kadar bütün bankaları kapadı. O gün bugündür ekonominin onu yönetmesine izin vermeden o ekonomiyi yönetiyor. Borsa krizinin tehdit ettiği demokrasiyi de sağlamlaştırmış durumda. Ama Latin Amerikalı diktatörlerle pek güzel geçiniyor nedense. Roosevelt onlara kanat geriyor. Tıpkı Ford otolarını, Calvinator buzdolaplarını ve Birleşik Devletler'in başkaca ürünlerini koruduğu gibi. 1939 Washington, Trujillo döneminin 9. yılında. Bu diktatör US West Point Askeri Akademisi'nde 21 pare top atışıyla karşılanıyor. Burada deve kuşu tüyleriyle süslü şapkasını çıkararak öğrencileri selamlıyor ve parfümlü fil dişi yelpazesiyle serinliyor. Yanına besili din adamlarıyla saraylara ek olarak ikisi de göz sorunlarında uzman olan bir doktor ve bir büyücü getirmiş. Boyundan uzun bir kılıcı sürmekte olan 9 yaşındaki tüm generaller Ramfis Trujillo'da cabası. General George Marshall Trujillo'yu tarihi Mayflower gemisinin güvertesinde şölenle ağırlıyor. Roosevelt de Beyaz Saray'da kabul ediyor. Yasa hukukçuları, yöneticiler, gazeteciler bu örnek devlet adamına övgü yağdırıyorlar. İşlettiği cinayetler için trink para ödeyen Trujillo, övgülerin hesabını da aynı şekilde görüyor ve ödemeleri Dominik Cumhuriyeti yönetiminin yürütme bütçesine kuş yemi başlığı altında geçiriyor. 1939 Washington, Somoza. US deniz piyadeleri onu general yapıp Nikaragua'nın en tepesindeki yere getirmezden önce Anastasio Tacho Somoza sahte altın para basmak ve kumarla aşkla hile yapmak gibi etkinlikleri başarıyla sürdürmüştü. Sandino'nun katili tüm güçleri elinde topladıktan sonra ulusal bütçeyi kendi özel banka hesabına döndürdü ve ülkenin en zengin topraklarını kendi üzerine geçirdi. Ilımlı düşmanlarını ulusal banka borçlarına boğarak yürürlükten kaldırdı. Daha sıcak düşmanları da şansa bakın ki yol kazalarına ya da baskınlara kurban gittiler. Somoza'nın USA yaptığı ziyaret Trujillo'nunkinden daha az görkemli değil. Başkan Roosevelt ve çok sayıda bakan Union istasyonuna onu karşılamaya geliyor. Askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çalıyor ve bunu top atışlarıyla demeçler izliyor. Somoza Managua kentini bir gölden öbürüne kat eden ana caddeye Roosevelt Caddesi adının verileceğini duyuruyor. 1939 New York Superman. Action Comics adındaki çizgi roman dergisi Superman'in ortaya çıkışının ilk yıl dönümünü kutluyor. Çağımızın Herkülü olan bu kişi tüm evrendeki özel milklerin koruyucusudur. Metropolis denilen bir yerden ışıktan daha hızlı ve zaman sınırlarını da aşarak başka çağlara, başka galaksilere gidip geliyor. Dünyamızda ya da başka gezegenlerde nereye giderse gitsin, Superman düzen ve asayiş sorunlarını deniz piyadelerinin tümünden daha çabuk ve daha kesin çözümlüyor. Bir bakışıyla çeliği eritip tek bir tekmeyle bir orman dolusu ağacı deviriyor, yumruğuyla sıra dağları deliyor. İkinci kişiliği de Superman çekingen gazeteci Clark Kent'tir. Okurlarından herhangi biri kadar uysal bir adam. 13. ayrımın sonu. Sayfa 146.